Altınkörler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Define Adası, R.L. Stevenson, Kaptan Han'a geliyor. Adım Jack Hawkins. Babam, annem, üçümüz Amiral Benbow Han'ı işletiyorduk. İşte ilk bakışta inanılmaz izlenimi veren serüvenim bu Han'da başladı. Şimdi size anlatacaklarımı baştan sona tüm ayrıntılarıyla yaşadım ben. Bir öğle sonrasıydı. Sağ yanağında büyükçe bir kılıç yarası bulunan bir adam kapının önünde belirdi. Benim büyük serüvenim de böylece başlamış oldum. Adam uzun boylu, iri yapılı, güneşten esmerleşmiş biriydi. Üstünde kirli bir denizci ceketi vardı. Karma karışık uzun saçları ceketinin yakasına dek uzanıyordu. Elleri de yara bere içindeydi. Tırnakları uzamış, siyah renkleriyle kötü bir görünümdeydi. Kapının önünde durmuş, aşağıdaki koya bakarak ıslıkla bir şarkı söylüyordu. Ölünün sandığı başında tam 15 gemici, yo ho ho, bir şişede rom negrita. Ben içeride durmuş, bu tuhaf adama bakıyordum. Söylediği şarkının sözleri beni çok etkilemişti. Hiç böyle şarkı duymamıştım. Adam şarkısını bitirdikten sonra elindeki demir çubukla kapıyı itti. Bu, ucu çatal bir kaldıraçtı. Sandıkları açarken, çivileri çıkarmak için kullandıkları demire çok benziyordu. İçeriye girer girmez, bana bir rom dedi. Hem de çabuk tarafından. Babam hemen koşup bir kadeh rom verdi. Adam kadehi aldı, ağzına götürürken gözlerini yumdu. Ağır ağır içmeye başladı. İçip bitirdikten sonra ağzını şapırdattı. Güzel dedi, romunuz çok güzel. Birkaç adım atıp salonu gözden geçirdi. Babama, bana ve orada temizlik yapmakta olan anneme baktı. Bu koy tam bana göre dedi. Hanınız da güzel. Daha önemlisi sakin bir yere benziyor. Umarım ki çok müşteriniz yoktur ahbap. Pek fazla müşteri yoktur dedi babam. Aman olmasın dedi adam. Benim istediğim de bu zaten. Ben sessizliği severim dostum. Sonra birden anımsamış gibi kendisiyle beraber gelen adama döndü. Haydi bakalım ahbap dedi. Küçük sana odamı gösterecek. Sandığı oraya kadar çıkarıver. Ben adama yol gösterdim. Müşterinin kalacağı odanın kapısını açarak sandığın oraya yerleştirilmesine yardım ettim. Adam hala ayaktaydı. Babamla konuşuyordu. Bir süre kalacağım hanınızda. Pek titiz sayılmam. Yemek de seçmem doğrusu. Bir parça et, kimi günler yumurta. Her gün içki. İşte tüm istediğim bu sizden. Eliyle dışarıda uzanan kayalığı gösterdi. Gemilerin geçişini izlemek için şu burun çok uygun bir yer. Sonra birden sustum. Sandığı getiren adam çekip gitmişti. Biz üçümüz hiç ses çıkarmadan onu dinliyorduk. Ha dedi adam. Adımı merak ediyorsunuz. Canım boş verin adımı. Öğrenip de ne yapacaksınız? Bana kaptan deyin sadece. Evet, sadece kaptan. Odasına doğru yürürken birden durdu. Elini cebine soktu. Ne düşündüğünüzü anlıyorum dedi. Bizde her şey peşindir. Buyurun işte. Aynı anda elini cebinden çıkardı. Parmakları arasında tuttuğu üç altını tezgahın üstüne attı. Bu avans dedi. Hesap kapanınca bana söylersiniz, size yeniden avans veririm. Anlaştık mı? Anlaşmayıp da ne yapacaktık? Adam yiyip içeceğinin karşılığını peşin olarak ödüyordu. Bundan iyisi can sağlığı. Bundan sonra kendisini kaptan diye çağıracağımız adam gerçekten bir kaptana benziyordu. Kendine çok güveniyor olmalıydı. Konuşurken hiç çekinmiyor, aklına geleni sert ve emredici bir biçimde söylüyordum. Her durumu ile bir kaptan, hiç değilse ikinci kaptan olduğunu belirtiyordum. Sandığını taşıyan adamın gitmeden önce anlattığına göre, kasabaya bir gün önceki yük postası ile gelmiş. Kıyı boyundaki hanları ayrı ayrı gezmiş, incelemiş. Hepsinin kalabalık olduğunu görünce tenha bir han sormuş. Bizimkini göstermişler. Bunun üzerine sandığını adamın sırtına yükleyerek bize gelmiş. İşte kaptan hakkında tüm bildiklerimiz bunlardı. Bu kadarı yeterdi artardı bile. Adam gelirken sicil dosyasını da birlikte getirecek değildi ya. Kaptan sessiz bir adamdı. Gündüz elinde uzun dürbünüyle dolaşmaya çıkıyor. Bütün günü koyu gözetlemekle geçiriyordu. Akşam ocağın hemen yakınındaki masasına oturuyor. Bir yandan atıştırırken Bir yandan da içki içiyordu. İlk geldiği günkü gibi fazla konuşmuyordu. Hatta konuşmaktan kaçınır gibi bir durumu vardı. Kendisine bir şey söylendiğinde söz söyleyene öfkeyle bakıyor, burnundan soluyordu. Çok kısa bir süre sonra biz de, hana gelenler de kaptanı artık yadırgamaz olduk. Sanki o da bizim kasabadandı. Çok uzun bir zamandan beri bizlerle beraberdi. Günlük gezintilerinden dönüşünde herkesin de hana bir gemicinin gelip gelmediğini soruyordu. Biz de herkesin de bu soruya olumsuz yanıt veriyorduk. Kaptanın uzun süreden beri denizden uzak kaldığını, denizcilere özlem duyduğunu sanıyorduk. Belki de bir denizci ile karşılaşınca suskunluğu geçecek, onunla uzun uzun konuşarak özlemini giderecekti. Ama bu varsayımımızda yanıldığımızı çok geçmeden anladık. Bir gün hana girerken her zaman olduğu gibi bana içeride bir denizci olup olmadığını sordu. Evet, bugün bir denizci geldi deyince yüzünün biçimi değişti, heyecanlandı. Nerede diye sordu. Salonun arka tarafında oturan denizciyi gösterince dikkatle baktı. Tanımadığından emin olunca içeri girdi, sessizce masasına oturdu. Ondan sonra da ne zaman bir denizci gelse hep o çekingen haliyle denizciyi inceledi. Masasına sessizce oturdu. Kaptan bir sabah beni yanına çağırdı. Elini omzuma koydu. "Bak aslanım," dedi. "Ayda bir gümüş kazanmak ister misin?" "İsterim tabii," dedim. "Ne yapmam gerekiyor?" "Kolay," dedi kaptan. "Gözünü dört açacaksın. Han yakınında bir ayağı tahta bir gemici görürsen hemen bana haber vereceksin. Tamam mı?" "Tamam," dedim. O günden sonra da hanın çevresinde bir ayağı tahtadan bir gemici görmek için gözümü dört açtım. Demek ki bizim kaptan tahta ayaklı bir gemici bekliyordu. Ya da böyle bir gemiciden kaçıyordu. Ama ben bununla ilgili değildim. Tüm dikkatimle böyle bir gemicinin hana gelip gelmediğini gözlüyordum. Ay başında gümüş lirayı istedim. Parayı burnundan soluya soluya verdi. "Al bakalım," dedi. "Çok dikkatli olacaksın. Tek bacaklı gemiciyi görür görmez bana haber uçuracaksın." Bu tek bacaklı gemici konusunu hiç kimseye açmadım. Ama gerek kaptan, gerekse tek bacaklı gemici giderek beni rahatsız etmeye başladı. Her gece tuhaf rüyalar görüyordum. Kaptan ve yüzünü görmediğim tek bacaklı gemici beni uçsuz bucaksız bir kırda kovalıyorlardı. Ben karşıma çıkan çitleri, hendekleri ustalıkla aşıyordum. Ama ardıma baktığımda tahta bacaklı gemicinin de çitleri, hendekleri benden daha çabuk aştığını ve aramızdaki açıklığı giderek kapadığını görüyordum. Sonra nefes nefese uyanıyordum. Aslında kaptan çok sakin bir adamdı. Kimseye bir zararı yoktu. Ama kimi akşamlar ölçüyü kaçırıyordu. Hani şişede durduğu gibi durmaz derler ya, işte kimi akşamlar böyle oluyordu. Kaptan kafayı bulunca o meşhur şarkısını yüksek sesle söylemeye başlıyordu. Kaptan bu sırada hiç kimsenin konuşmamasını, kendisine dikkatle dinlemesini istiyordu. Şarkı bittikten sonra da bitmez tükenmez gemici serüvenlerini anlatıyordu. Bütün bu uzun konuşma boyunca herkes onu dinleyecek, kimse birbiriyle konuşmayacaktı. Zavallı müşteriler kaptanın şamata çıkarmasından çekindikleri için onun sözlerini dinler görünüyorlar, hiç ses çıkarmadan içkilerini içiyorlardı. Kaptanı kızdırırlarsa bu davranışlarını çok pahalı ödemekten korkuyorlardı. Çünkü kaptan çok güçlü kuvvetliydi, sağı solu da belli olmazdı. Kaptanın anlattığı öyküler, serüvenler onu dinleyenleri korkudan titretiyordu. Bizim zavallı saf köylülerimizin böyle korkunç şeylerle bir ilişkisi yoktu aslında. Kaptanın anlattıkları arasında arslanlar, korkunç fırtınalar, dev kaplumbağalar, yani insanın uykusunu kaçırmak için ne varsa vardı. Anlaşıldığına göre bizim kaptan, nerede ipten kazıktan kurtulmuş insan varsa onlarla birlikte yaşamıştı. Ne yaşam, ne yaşam. Doğrusu böyle yaşam dostlar başına. Gün geçtikçe bizim meyhanenin müşterileri de azalmaya başlamıştı. Çünkü köylüler kaptanın korkunç öyküleri kadar bunları anlatırken kullandığı çok kötü sözcüklerden de etkileniyorlardı. Çoğu kez kaptanın sözcüklerini duyunca kulaklarına dek kızarıyorlardı. Üstelik birbirleriyle fısıldaşacak olsalar kaptandan hemen okkalı bir küfür işitiyorlardı. Bir yandan hakaret, bir yandan korkulu rüyalar görmelerine neden olan korkunç öyküler. Böylelikle bizim müşteriler giderek azalmaya başlamıştı. Babam ikide bir, "Eyvah, müşteri gelmez oldu, iflas edeceğiz," demeye başlamıştı. Günler gelip geçiyor, fakat kaptan gitmeye niyetlenmiyordu. Evet, yaptığı masrafları hemen karşılıyordu. Verdiği avans bitince istenen parayı veriyordu ama Han'da bir huzursuzluk vardı. Herkes Han'dan içeriye adım atmaya korkar olmuştu. Bir süre sonra kaptan istenen parayı da vermemeye başladı. Zavallı babam korka korka yanına yaklaşıyor ve borcu olan parayı vermesini istiyordu. Kaptan para sözünü duyunca adeta deliye dönüyor, başlıyordu söylenmeye, avaz avaz bağırmaya. Daha sonraları artık babam kaptandan para istemez oldum. Borcu kabardıkça kabarıyordu. O ise bir metelik bile vermeye yanaşmıyordu. Han'da çok gergin bir hava vardı. Her an bir şeyler olacak, her an cıngar kopacak diye bekliyorduk. Zavallı babam işte bu gergin havanın kurbanı oldu. Bir gün ani bir kalp krizi sonucu öldü. Annemle yalnız kaldık. Kaptan geldiği günden beri hep aynı giysiyle dolaşıyordu. Ceketindeki ufak tefek yırtıkları kendisi onarıyordu. Odasında oturuyor, bir yandan şarkı söylüyor, bir yandan da yırtıkları onarıyor, çorap, gömlek gibi ufak tefek yıkıyordu. Bütün bu zaman içerisinde o ağır sandığın bir kez bile açıldığını görmemiştik. Babam ölmeden birkaç gün önceydi. O akşam kaptan adam akıllı sapıtmıştı. Ölçüyü fazla kaçırmış olmalıydı. Babam o gün fenalık geçirmişti. Han'a çağrılan doktor babamı muayene etmiş, atının hazırlanmasını bekliyordu. Doktor salonun köşesindeki masaya oturup piposunu tüttürürken kaptan da yüksek sesle atıp tutmaya başlamıştı. Doktor onu ilk kez görür gibiydi. Kaptan meşhur şarkısını bağıra bağıra söylüyordu. Ölünün sandığı başında tam 15 denizci, yo ho ho, bir şişede rom negrita. İç iç hepsini aldırma sen şeytana, yo ho ho, bir şişede rom negrita. Ben bu şarkıyı her dinleyişte kaptanın sözünü ettiği bu sandığın odasındaki sandık olduğunu düşünüyordum. Hatta belki de sandığın içinde bir ölü vardı. Şarkıyı artık herkes kanıksamıştı. Ama doktor için yeni bir şeydi bu. Üstelik doktor böyle çevresindekileri rahatsız ederek bağırıp çağrılmasından da hoşlanmış değildi. Kaptan ise giderek coşuyordu. İkide bir elini masaya vurarak "Susalım, susun be, dinleyin bu şarkıyı" diye bağırıyordu. Herkes kaptanın bu uyarısını dikkate alıyor, hiç konuşmadan sessizce içkilerini içiyorlardı. Sadece doktor bunu aldırmadan yanındakilerle konuşmasını sürdürüyordu. Kaptan bir süre sonra doktorun uyarılarına uymadığını, konuşmasını sürdürdüğünü fark etti. O tarafa doğru döndü. "Hey siz!" dedi. "Susacak mısınız siz? Duymadınız mı beni?" Doktor iyiden iyiye kızmıştı. "Bana mı söylediniz?" diye sordu. Kaptan çirkin bir söz söyledi. Ardından "Hiç kuşkun olmasın Züppe!" dedi. "Sana söyledim." Doktor ona cevap verdi. "Size söyleyecek tek sözüm var. İçmeye devam ederseniz hepimiz çok yakında pis varlığınızdan kurtulmuş olacağız" dedi. Herkes susmuş, kaptanla doktora bakıyordu. Ortada fırtınadan önceki havaya benzer bir durgunluk vardı. Kaptan adeta çıldırmış gibiydi. Birden ayağa kalktı. Cebinden çıkardığı sustalıyı açarak doktora doğru ilerledi. Çok kimse "Eyvah, kaptan doktoru öldürecek" diye düşünüyor olmalıydı. Oysa doktor hiç de heyecanlanmamıştı. Adeta olup bitenin kendisiyle ilgisi yokmuş gibi serin kanlıydı. "Bana bakın," dedi. "O bıçağı hemen cebinize koymazsanız sizi çok kısa bir süre sonra dar ağacına götüreceğime yemin edebilirim." Kaptan bu sözleri duyunca duraladı. Bıçak tutan elini ileri uzatmış, her an atılmaya hazır durumda bekliyordu. Doktor ise ona doğru dönmüş, gözlerini kırpmadan kaptana bakıyordu. Sonunda kaptan bıçağı kapadı. Cebine sokup yerine döndü. Masaya oturdu. Yarım kalan kadehini bir yudumda içti. Doktor yüksek sesle konuşmasını sürdürdü. "Ben aynı zamanda bölgenin yargıcıyım. Burada eli bıçaklı bir kişinin bulunduğunu öğrenmiş oldum. Bundan sonra tüm dikkatimle sizi izleyeceğimden emin olabilirsiniz. Eğer sizin için en küçük bir şikayet duyarsam, bilesiniz ki sizi hemen yakalatıp cezalandıracağım. Bu nedenle kendinize mukayyet olun bayım. Dedim ya, gözüm daima üstünüzde olacak." Kaptan başını önüne eğmiş, hiç ses çıkarmadan oturuyordu. Az sonra doktorun atı geldi. Yanındakilerle vedalaşarak çıkıp gitti. Kaptan onu gözleriyle izledi. Ondan sonraki birkaç gece kaptan aynı süklüm püklüm haliyle oturdu köşesinde. Hiç sesi duyulmadı. Sadece yemeğini yedi, içkisini içti. Oh, hele şükür. Meğer ne de iyiymiş böyle sessiz sakin yaşamak. Galiba herkes kaptanın bu durumunu gördükçe içlerinden böyle söylendiler. Kara köpek gelip gidiyor. Kış başlamıştı. Her yer buz tutmuştu. Fırtına karları savuruyordu. Babam yataktan kalkamıyordu. İşleri annemle ben yapıyorduk. Onun için işim pek çoktu. Kaptanla ilgilenecek zamanım yoktu. Bir yandan da kaptana alışmış gibiydik. Sanki bizim aileden biri gibi olmuştu. Ocak ayında bir gün dondurucu bir soğuk vardı. Güneş henüz tepelerin üstünde yükselmişti. Kaptan erkenden kalkıp kumsala gitmişti. Dürbünü elinde, uzun denizci kılıcı da belinde sallanıp duruyordu. Uzun adımlarıyla hızlı hızlı yürürken ağzından çıkan duman da onu izliyordu. Annem yukarıda babamın yanındaydı. Ben aşağıdaki salonda kaptanın kahvaltısını hazırlıyordum. Salonun kapısı açıldı, içeriye biri girdi. Bu adamı ilk kez görüyordum. Yüzü dikkati çekecek derecede sarıydı. Bir hastalıktan yeni kalkmış ya da bir şey görüp çok korkmuş gibiydi. Kapıyı tutan elinde iki parmağı eksikti. Belinde uzun bir kılıç sallanıyordu. Ama tüm bunlara karşın adamda kavgacı bir görünüm yoktu. Ben her gelen adamın tek bacaklı mı yoksa tahta bacaklı mı olduğunu kolluyordum. Bu nedenle adamın bacaklarına da bakmadan edemedim. Yo, hayır. Adamın bacakları sapasağlamdı. Sağlamdı ama gene de bir tuhaflık vardı. Birini mi aradınız diye sordum. Bir konyak isteyecektim. İçkisini getirdim, o da bir masaya oturdu. Şu masayı bir için mi hazırlıyorsun diye sordu. Bil de kim diye sordum. Bu masayı ben uzun süreden beri hanımızda kalan bir kaptan için hazırlıyordum. Oo dedi yabancı adam. Arkadaşım bile kaptan da denilebilir tabii. Bir yanağında kocaman bir kılıç iz var değil mi? Evet efendim dedim. Adam konuşmasını sürdürdü. Çok naziktir dedi. Hele içki içtiği zamanlar. Onu hayretle dinliyordum. Demek ki kaptan arkadaşınız diye sordum. İyi bildin evlat dedi. Kaptan nerede şimdi? Yürüyüşe çıktı. Ne tarafa gittiğini söyler misin bana? Elimle kaptanın gittiği küçük kayalığı gösterdim. Ne zaman döner dersin? Neredeyse dönmek üzeredir efendim. Güzel dedi adam. Arkadaşım Bill'i çok özlemiştim. Onun sağlığına bir kadeh içebilirim. İstediği içkiyi getirirken adamın yüzündeki havanın hiç de hoş olmadığını düşünüyordum. Adamın gerçekten kaptanın arkadaşı olduğunu, onu dostça duygularla aradığını hiç sanmıyordum. Ama bunlar beni ilgilendirmiyordu. Kaptanın bana verdiği görev sadece tahta bacaklı bir gemiciye dikkat etmemdi. Bu adamın ise iki bacağı da sapasağlamdı. Adam kapının dışında duruyor, kaptanın geleceği yolu pusuya düşüreceği hayvanı bekleyen bir avcı gibi bekliyordu. Bunu görmekle büsbütün kuşkulandım. Kapıdan çıkmak istedim. Adam beni eliyle içeri itti. Ağır ol küçük dedi. Şimdilik dışarıya çıkmak yok. Çok korkmuştum. Geri çekilip içeri girdim. O zaman adam rahatladı. Dikkatle ileriye bakmaya başladı. Biraz sonra sevinçle söylendi. Hah işte arkadaşım Bill geliyor. O. Bakıyorum dürbünü de elinde. Sonra bana döndü. Sen kapının arkasına saklan küçük dedi. Bill'i şaşırtacağım. Kendisi de içeri girip beni arkasına aldı. Bir köşeye gizlendi. İyiden iyiye korkmuştum. Hele yabancı bir eliyle kılıcına öyle bir sarıldı ki korkum daha da arttı. Kaptan içeriye girerken kapıyı hızla kapattı. Doğrudan doğruya masasına yürüdü. O anda yabancı sesini alabildiği kadar yükselterek "Bill!" diye seslendi. Kaptan hızla dönüp sesin geldiği tarafa baktı. Yüzü bembeyaz olmuştu. Tıpkı bir hortlak bir şeytan görmüş gibiydi. Kaptan öyle perişan olmuştu ki ister istemez onun bu durumunu acıdım. Yabancı bir adım daha atıp kaptana yaklaştı. Haydi Bill dedi. Neden şaşırdın bu kadar? Eski arkadaşını tanımadın mı? Kaptan dişlerinin arasından solur gibi bir ses çıkardı. Kara köpek. Sen ha? Yabancı bu sözleri duyunca rahatladı. Daha güvenli bir sesle elbette benim dedi. Kim olabilirdi ki? Kaptan hala inanmamış gözlerle ona bakıyor. Kendi kendine kara köpek, kara köpek diye söyleniyordu. İşte böyle dedi adam, kara köpek. Arkadaşı Billy, Amiral Benbow Han'ın da görmeye geldi. Birlikte eski günleri anmaya geldi. Ah Bill, biz ikimiz neler görmedik ki? Sonra sakat elini kaldırıp kaptana gösterdi. Şu iki parmağımı kaybettiğimden beri neler olmadı Bill, neler olmadı ki? Ama işte sonunda seni buldum. Kaptan kendini toparlamıştı. Bırak tıraşı dedi. İşte karşı karşıyayız şimdi. Anlat bakalım. Ne istiyorsun benden? Kara köpek bir kahkaha attı. Emret de şu çocuk bana bir kadeh kanyak getirsin. Sonra seninle iki dost olarak karşılıklı oturup konuşuruz. Ha ne dersin? Kanyağı getirdiğimde ikisi kaptanın masasında karşılıklı oturmuşlardı. Kara köpek bir gözüyle kaptanı, bir gözüyle de kapıyı gözlüyordu. Sanki iskemlenin üstünde, diken üstünde oturur gibi oturuyordu. Bana, ''Şu kapıyı ardına kadar aç.'' dedi. ''Sen de dışarı çık. Ama sakın bizi gözetlemeye kalkma.'' Söylenenleri yaptım. Mutfakta nefesimi tutup içeriği dinlemeye çalıştım. Ama hiçbir şey duyamadım. İki arkadaş pek alçak sesle konuşuyor olmalıydılar. Ama konuşma giderek kızıştı. Kaptanın bir iki küfür savurduğunu duydum. Bir ara bu kadarı da fazla diye bağırdığını duydum. Daha sonra yüksek sesle ne yapalım yani asılacaklarsa dedi. Asılacaklarsa asılsınlar vız gelir bana. Ardından bir küfür duyuldu. Bir gümbürtüdür koptu. Masa sandalye devrildi. Bir çelik şakırtısı ardından acı bir çığlık koptu. Bu gürültü arasında kara köpek ardına bakmadan kaçıp gitti. Kaptan da ardından kovalıyordu. Anlaşılan ikisi de birbirlerine karşı bıçaklarını çekmişlerdi. Çünkü kara köpeğin omzu kan içindeydi. Kara köpek öyle hızlı kaçıyordu ki kaptan kapının önünde onun ardından baka kaldı. Bıçağını cebine sokup içeriye girdi. Jack, konyak getir dedi bana. Eliyle bir duvara tutundu. Olduğu yerde sallanıyordu. Yaralı mısınız kaptan diye sordum. Kaptan homurdandı. Kanyak getir dedim sana. Ben buradan tüymeliyim. Çabuk getir kanyağı. Elim ayağım birbirine dolanarak içeriye koştum. Kanyağı güçlükle doldurup kadeyi getirdim. Ben içeriye girerken kaptan güm diye gürültüyle yere yıkıldı. Annem benim çığlıklarımı duyunca koşarak geldi. Birlikte kaptanın başını kaldırdık. Gözleri kapalıydı. Yüzü bembeyaz olmuştu. Ağzından garip hırıltılar yükseliyordu. Annem bu durumu görünce, ''Eyvah, eyvah, hanımız için çok kötü bir olay.'' diye söylendi. ''Ne büyük rezalet bu. Üstelik baban da hasta yatıyor.'' Elimdeki kanyağı kaptanın boğazına akıtmaya çalıştım. Dişleri öyle sıkı kapanmıştı ki açmayı beceremedim. Çaresizlik içinde ne yapacağımızı düşünürken, babamı yoklamak için gelen doktor salona girdi. Onu görünce çok sevindim. Annem de en az benim kadar sevinmiş olmalıydı. Şükür ki geldiniz doktor diye haykırdı. Neresinden yaralanmış acaba? Ne yarası dedi doktor. Yarası falan yok. Daha önce kendisini uyarmıştım. İşte bir sahra nöbetine yakalanmış. Sonra güven dolu bir sesle anneme, siz kocanızın yanına gidin Bayan Hawkins dedi. Gidin ve ona bu olandan söz etmeyin. Ben bu sefil herifi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Buna emin olun bayan. Annem merdivenleri çıkarken doktor bana bir leğen getirecek dedi. Ben leğeni getirene kadar geçen zaman içinde doktor, kaptanın bir kayık küreği gibi kalın kolunun üstündeki gömleğini sıyırmıştı. Bu kol pek çok dövmeyle kaplıydı. Bileği ile dirsek arasında işte şans, Bill Bones'in umrunda mı, iyi bir rüzgar gibi sözler düzgün bir biçimde yazılmıştı. Daha yukarılarda dar ağacına asılmış bir adam resmi vardı. Doktor parmağını bu resmin üzerine koydu. Demek adı Bill Bones'miş dedi. Şimdi de kanının rengini görelim bakalım. Doktor çantasından neşterini çıkardı. Bana leğeni tut dedi. Doktor neşteri vurunca kan akmaya başladı. Kaptanın kendine gelebilmesi için epeyce kan akması gerekti. Neden sonra gözlerini açtı. Hiçbir şey görmeden çevresine bakındı. Önce doktoru tanıdı. Bundan hiç hoşlanmamış olmalı ki yüzünü buruşturdu. Beni görünce biraz olsun rahatladı. Yerinde doğrulmaya çalışırken kara köpek nerede diye sordu. Doktor, kara köpek yok falan burada dedi. İçkiyi biraz fazla kaçırmışsınız anlaşılan. Sizi uyarmıştım. İşte gene çok içmişsiniz. Bir nöbet geldi. Mezarınızda boylu boyunca uzandınız. Şükredin ki zamanında geldim. Ve bu mezara balıklama dalıp sizi kurtardım Bay Bones. Kaptan hemen itiraz etti. Yo, yo. Benim adım Bones değil dedi. Adınız benim umurumda değil dedi doktor. Bu at tanıdığım bir korsanın adıdır. Laf olsun diye böyle seslendim size. Asıl söylemek istediğim şu. Bir kadeh kanyağın bir zararı olmaz. Ama kadehleri sıralarsanız mezarınızı da kazmış olursunuz. Anladınız mı? Bu gidişle ölür, cehenneme yerleşirsiniz. Sonra ciddi bir sesle haydi dedi. Gayret edin de sizi odanıza çıkaralım. Onu güçlükle odasına çıkardık. Yatağa yatar yatmaz başı baygın gibi yastığa düştü. Doktor tekrar öğüt verdi. İçki sizin ölümünüze neden olacak. Dikkat edin. Doktor bunları söyledikten sonra beni kolumdan tuttu. Birlikte odadan çıktık. Doktor kapıyı kapadıktan sonra bana merak etme bir şey olmaz dedi. Kaptandan uzun süre rahat durmasını sağlayacak kadar kan aldım. Böylelikle bir süre dinlenmiş olur. Zaten bir kriz daha gelirse kurtaramam onu. Kara köpekten sonra kara leke. Öğleye doğru kaptanın odasına girdim. Ona ilaçlarını verecektim. Beni görünce zayıf bir sesle Jack diye mırıldandı. Burada güvenebileceğim tek kişi sensin. Bak görüyorsun, kimse benimle ilgilenmiyor. Ne olursun bana bir kadeh konyak getir. Ne cevap vereceğimi bilemiyordum. Doktor demek isterken sözünü kesti. Aldırma doktora dedi. Bütün doktorlar böyledir zaten. Sen onun dediklerine bakma. Bana bir kadehcik vermezsen belki de asıl o zaman ölürüm. Benim ölmemi istemezsin herhalde. Tabii kaptan bunları söylerken her sözün başında ve sonunda doktora ağız dolusu küfürler savurmaktan da geri kalmıyordu. Bak Jack dedi. Parmaklarım nasıl titriyor. Gerçekten uzattığı elin parmakları durmadan titriyordu. Adama gitgide acımaya başlamıştım. Benim düşüncelerimi okumak ister gibi yüzüme baktı. Sonra bir kadeh içmezsem inan ki çıldıracağım dedi kaptan. Hem anımsarsan doktor bir kadeh içkinin zararı olmayacağını söylemişti Jack. Kaptan giderek heyecanlanıyor, daha yüksek sesle konuşuyordu. Oysa babam o gün çok bitkindi. Dinlenebilmesi için sessizliğe gerek vardı. Kaptan bu gidişle cıngar çıkaracağı benziyordu. Peki kaptan dedim. Bir kadeh getireceğim. Sadece bir kadeh. İçkiyi getirince elimden kapmasıyla bir dikişçe içmesi bir oldu. Ağzını elinin tersiyle sildi. Oh dedi. Şimdi kendime geldim işte. Sonra bir şey anımsamış gibi merakla sordu. Ne kadar yatmamı söylemişti doktor? Bir hafta kaptan dedim. Tam bir hafta. Hareket etmeden yatacaksınız. Bir hafta mı dedin? Olamaz bu. Ben hemen tüymeliyim. Yoksa buraya kara lekeyi yollayacaklar. Sen bilmezsin o aç köpekleri. Ellerindekini, avuçlarındakini çarçur ederler. Sonra da başkalarının biriktirdiklerine göz koyarlar. Ben kaptanın bu anlattıklarını hiçbir şey anlamadan dinliyordum. Kaptan neden söz ediyordu acaba? Ona şaşkın şaşkın baktığımı görünce, ''Onları gene atlatacağım, göreceksin.'' dedi kaptan. ''Yelkeni açtın mı? Hepsini geride bırakırım ben.'' Kaptan konuşurken yatakta güçlükle doğrulmuştu. Elleriyle omuzlarımı öyle sıkı sıkıya tutmuştu ki, neredeyse acıdan bağıracak duruma gelmiştim. Onu büyük güçlükle oturtabildim. O zaman ellerini omuzlarımdan çekti de rahat bir nefes alabildim. Ama az sonra kaptanın rengi sarardı. Olduğu yerde sallandı. Yatır beni diye fısıldadı. Başım dönüyor. Kulaklarım uğulduyor. Ne oluyor bana anlayamadım gitti. Daha ben başını tutmadan yastığa kaydı. Kendinden geçti. Bir süre başucunda durdum. Bugün geleni gördün değil mi Jack dedi. Kara köpek mi? Evet dedi. Evet kara köpek. Çok kötü bir insandır o. Ama bilesin ki ondan daha kötüsü de var. Onun adı da Kara Leke. Kara Leke beni burada buldu mu işim bitiktir Jack. Bana yardım eder misin? Ha, yardım eder misin? Nasıl bir yardım kaptan? Hemen bir atla doktora gidecek. Madem ki o doktor bölge yargıcıymış, ona söyle. Flint babanın tüm adamlarını yakalasın. Hepsini, hepsini. Ben işte, ben onun yardımcısıydım. O yeri de ben yalnız bilirim. Ölüm döşeğinde yatarken anlatmıştı bana. İşte şimdi benim sana anlattığım gibi. Ben onu hayretle dinliyordum. Sakın unutma diye yineledi kaptan. Kara köpek, kara leke ya da tahta bacaklı denizci. Bunlar gelirse doktora haber vereceksin. Anlaştık mı? Kara leke ne demek oluyor kaptan diye sordum. Bu aramızda kararlaştırılmış bir paroladır diye açıkladı kaptan. İş oraya geldiğinde sana daha çok açıklama yaparım. Senin şimdilik bilmen gereken şu. Gözlerini dört açacaksın. Kulakların kirişte olacak. Sonunda her şeyi seninle eşit olarak paylaşacağız. Sana söz veriyorum evlat. Kaptan bir süre daha konuştu. Sesi giderek alçaldı. Sonunda konuşması bir mırıltıya dönüştü. İlacını verdim. Kısa süre sonra gözlerini kapadı. Uyumuştu. Ben de odadan çıktım. O gece babam ölüverdi. Bu olay beni alt üst etti. Ne kaptan, ne kara köpek, ne kara leke. Hiçbir umurumda değildi. Ne bunları düşündüm, ne de duyduklarımı doktora iletmeyi. Şimdi babamın ölümünden duyduğum acının yanı sıra, annemle bana bakan işler dağı gibi sıralanıyordu. Koskoca hanı annemle ikimiz yönetecektik. Geçinmemiz için başka çaremiz yoktu. Cenaze kalkmadan önceki gece, kaptan aşağıya inip masasına oturdu. Her zamanki gibi bol bol içmeye başladı. Hatta içkiyi benim getirmemi beklemiyordu. Kalkıp kendisi mutfağa giriyor, bardağını istediği içkiyle dolduruyordu. Birkaç kadeh içtikten sonra kafayı buldu. O başladı o türküyü söylemeye. Salonda oturanlar ona yan gözle bakıyorlar ama ses çıkaramıyorlardı. Henüz toprağa verilmemiş bir ölünün bulunduğu yerde böylesine hafiflik herkesin duygularını incitiyordu. Fakat kaptandan korkulduğu için kimse yan bakmaktan bile çekiniyor, o da azıttıkça azıtıyordu. Öbür yandan kaptanın durumu hiç de iyi değildi. Arada sırada ona kaçamak olarak bakıyordum. Öyle halsizdi ki ha düştü ha düşecek durumdaydı. Doktor çok uzaktaki bir hastaya gitmişti. Bu nedenle babam öldüğünden beri hana gelmemişti. Kaptana da hiç kimse bakmıyordu. Meydanı serbest bulunca durmadan içiyor, kendinden geçiyordu. Desteksiz yürüyemez olmuştu. Duvarlara, masalara tutunarak zorlukla yürüyebiliyordu. Beni bile tanıyamadığını sanıyordum. Öyle dalgın bir hali vardı. Ertesi gün babamı sade bir törenle gömdükten sonra hana döndük. Dışarıda sis bastırmıştı. Hava çok soğuktu. Kapının önünde dururken yoldan birinin gelmekte olduğunu gördüm. Dikkat edince bunun bir kör olduğunu hemen anladım. Elindeki bastonla yolu yoklaya yoklaya yürüyordu. Üstündeki giysiler parça parçaydı. Üstü başı dökülüyordu denebilir. Adamın görüntüsüyle tiksinti uyandırıyordu. Hanın az ilerisinde durarak yüksek sesle nerede olduğunu sordu. Ona cevap verdim. Amiral Benbow hanındasınız bayım. Size ne gibi yardımım olabilir? Korkunç görünüşlü adam sesini alabildiğince yumuşatarak konuştu. Ne mutluluk, bir ses duyuyorum. Genç bir centilmen sesi bu. Lütfen elimden tutup içeri alır mısınız beni küçük dostum? Adamın görünüşüne karşın çok kibar bir biçimde konuşması beni oldukça etkilemişti. Birkaç adımda yanına yaklaştım. Kolumu uzatarak, bana tutunun bayım, sizi içeriye götüreceğim dedim. Aynı anda elimin demir bir kıskaçla sıkıldığını hissettim. Adam parmaklarıyla elimi tutuyordu. Bu parmaklar öylesine kuvvetliydi ki elimi bir türlü kurtaramıyordum. Az önce kibar, tatlı ses birden kaybolmuş, çok sert ve emredici bir ses duyulmuştu. Haydi delikanlı, hiç oyun etmeye kalkma. Beni doğruca kaptanın yanına götür. Kulaklarıma inanamıyordum. Bu ne ani değişiklikti. Adam sanki iki ayrı kişilik yaşıyordu. Bu ses, bu davranış. O anda kaptanın söyledikleri aklıma geldi. Kör adamı atlatmaya karar verdim. Ama efendim, sizi kaptana götürmeye cesaret edemem dedim. Adam hırlar gibi konuştu. Demek öyle küçük bey. Şu kolunun çatır çatır kırılmasını istemiyorsan beni hemen kaptana götür. Bu sırada kolum dayanılmaz bir acı ile bükülüyordu. Biraz daha dirensem adamın dediği gibi çatır çatır kırılacağı kuşkusuzdu. Kolumu bırakın efendim dedim. Ben sizin iyiliğiniz için direndim. Kaptanı görmeseniz sizin için iyi olur. Çünkü kaptan bugünlerde pek kendinde değil. Elinden bir kaza çıkabilir. Adam kolumdaki basıncı biraz azalttı. Ben ne söylüyorsam sen onu yap dedi. Doğru, kaptana götür beni. Sesi öyle zalim, öyle soğuk, öyle emredeceğiydi ki ona uyumaktan başka bir şey yapamayacağımı anladım. Adamı içeriye doğru çektim. Salonun köşesinde kaptan masasına oturmuş, kim bilir kaçıncı kadehi zıkkımlanıyordu. Kör kulağıma fısıldadı. Kaptanı görür görmez benim yüzümü tam ona doğru çevireceksin. Sonra da bil, arkadaşın geldi bil diye bağıracaksın. Anlaşıldı mı? Başımı salladım. Adam tehdit olarak kolumu sıktı. Dediğini yapmazsam olan bizim kola olacaktı. Her şey bunu gösteriyordu. Çaresiz ilerledim. Kaptanın çevresini göreceği yoktu. Gözleri dumanlı olmalıydı. Kör adamı karşısına getirdikten sonra "Hey Bill!" diye bağırdım. "Bir arkadaşın geldi." Öyle heyecanla bağırmıştım ki kaptan bile başını kaldırıp bana baktı. Aynı anda sarhoşluğunu falan kalmadı, birden kendine geldi. Ağzı bir karış açık vaka kaldı. Yüzünde büyük bir korkunun izleri belirdi. Oturduğu yerden doğrulmaya çalıştı ama başaramadı. Tüm gücünü yitirmiş gibiydi. Kör adam sanki tüm bu olup bitenleri görüyordu. Bıçak gibi keskin bir sesle haykırdı. "Sakın ha, sakın kıpırdama Bill," dedi. "Olduğun yerde kal. Gerçi gözlerim görmüyor ama bir sineğin kıpırdamasını bile hissederim ben." Sonra bana döndü. "Şimdi küçük," dedi. "Kaptanın sol elini bileğinden tut, benim sağ elime yaklaştır." Kaptan da ben de korku içindeydik. Adamın dediklerini yaptık. Bu arada kör adamın bastonu tutan elinden kaptanın avucuna bir şey aktardığını gördüm. Kaptanın parmakları hemen kapandı. O şeyi kapadı. Kör adam rahat bir nefes aldı. "Eh, bu işte bitti," dedi. Kapıdan girdiğinden beri kolumu tutan parmakları birden gevşedi. Akıl almaz bir çeviklikle salondan dışarıya fırladı. Olduğum yerde dona kalmıştım. Uzaklaşan körün bastonunun taşlara çarparken çıkardığı sesleri dinliyordum. Neden sonra kendimize geldik. Ben kaptanın elini bıraktım. O da elini çekip avucunu açtı. Gözleri dehşet içinde yerlerinden fırlayacakmış gibi açıldı. "Saat 10'da diye haykırdı. Ne oluyordu? Saat 10'da ne olacaktı? Kaptana soru dolu bakışlarla baktım. Kaptan, "Saat kaç şimdi?" diye sordu. "4 efendim. Demek ki 6 saatimiz var. Onları atlatabiliriz sanıyordum." Bunları söyleyen kaptan yerinden fırladı. Fakat ani hareket onu birden sendeletti. Başı dönmüştü. Elini boğazına götürdü. Sanki nefes alabilmek için boğazını genişletmek, açmak istiyor gibiydi. Nefesi bir hırıltıya dönmüştü. Dizleri üzerine çöktü, sonra boylu boyunca yere yuvarlandı. Bir yandan anneme bağırarak onu yardıma çağırırken, yere dizüstü çöküp kaptanın nabzını tuttum. Hayır, nabzı atmıyordu. Kaptan bir sarı nöbeti sonucu ölmüştü. 3 gün içinde gördüğüm ikinci ölümdü bu. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Şu kaptanı hiç sevmemiştim. Hatta ondan korkuyor, çekiniyordum da. Ama bu biçimde ölmesi beni çok etkilemişti. Kaptanın sandığı. Ocağın karşısında oturuyorduk. Yanan kömürlerin çıtırtısı, saatin tiktakları bile içime korku salıyordu. Kaptanın ölüsü orada, boylu boyunca yerde yatıyordu. O güne dek annemden sakladıklarımı bir bir anlatıyordum. Zavallı annem, bu anlattıklarımı korku ile dinliyordu. Arada bir, "Aman Tanrım, aman Tanrım" diye söylenerek içinden kimi dualar mırıldanıyordu. İkimiz de güç ve tehlikeli bir durumdaydık. Kaptanın bize olan borcu epeyce çoktu. Fakat artık kaptan ölmüştü. Herhalde kara köpek, kör dilenci ya da başka arkadaşları bunu ödemeye yanaşmayacaklardı. Bizim kaptanın sandığını açarak oradaki paralardan alacağımızı almamız yasal hakkımızdı. Tabii sandıkta para varsa. Öbür yandan kaptanın söyledikleri, doktora iletmemi istedikleri vardı. Bunları doktora iletirsem belki de kimi korsanlar yakalanacak, hak yerini bulacaktı. Fakat bir de işin ters yönü vardı. Bu tehlikeli adamlar benim kaptanın verdiği bilgileri doktora aktardığımı duyarlarsa bizi perişan ederlerdi. Artık ne benim ne de annemin handa kalmamız olanaksızdı. Gözüm saate iliştikçe bir tuhaf oluyordum. Her geçen saniye durumumuz daha da zorlaşıyordu. Kaptana verilen süre hızla azalıyordu. Belki de bu sürenin bitiminde hana saldıracaklar, kaptanda aradıkları her neyse onu elde etmek için buranın altını üstüne getireceklerdi. İçimden geçenleri anneme de anlattım. İkimiz de kaptanın cesedine baktıkça korkuyla titriyor, ne yapacağımızı düşünüyorduk. Sanki hanın çevresinde patır patır ayak sesleri duyuluyordu. Her an bir elin kapıya dokunacağını, önce yavaş yavaş sonra daha hızlı vuracağını düşünüyordum. Biz açmazsak kuşkusuz kapıyı kırarak içeriye gireceklerdi. "Ne yapacağız Jack?" diye sordu annem. Hiç düşünmeden yanıtladım. "Köye gidip yardım isteyelim." Birdenbire aklıma geliveren bu düşünce ikimizi de canlandırdı. Hemen dışarı çıktık. Annem mantosunu bile giymeden sadece atkısını omuzlarına almış, ben ise evin içinde dolaştığım kılıkla çıkmıştım. Ortalık iyiden iyiye kararmıştı. Sis vardı. Hava çok soğuktu. Fakat biz bunlara aldırış etmiyorduk. El ele tutuşmuş, birkaç yüz metre ilerideki köye doğru koşuyorduk. Ben arada sırada durup ortalığı dinliyordum. Kör adamın bastonunun taktuklarını duyacakmışım gibi geliyordum. Neyse ki olağanüstü hiçbir ses, hiçbir gürültü duymadık. Sadece dalgalarının bilinen uğultusu hiç kesintisiz duyuluyordu. Bir de annemle ikimizin ayak sesleri. Köyün ilk evleri göründüğünde pencerelerde ışıklar da yanmaya başlamıştı. Bugüne dek bir evde gördüğüm ışık beni böylesine mutlu etmemişti. İşte artık köye gelmiştik. Buradaki insanlar kuşkusuz bizim yardımımıza koşacaklar, bizi haydutlardan koruyacaklardı. Önce yakından tanıdığımız ailelerin kapılarını çaldık. Bizi karşılarında görünce hayret eden insanlar olup biteni anlattık ve onlardan yardım istedik. Her biri ayrı ayrı engellerden söz ettiler. Bizden özür dilediler. Kısacası gelemiyorlardı. Bize yardım edemiyorlardı. Bu isteğimizi ev ev dolaşarak hemen hemen tüm köylülere tekrarladık. Ama kimse bizimle birlikte ana gelmeye yanaşmadı. Hele Kaptan Flint adını duyan olduğu yerde duraklıyor, rengi soluyordu. Meğer bu at tüm köyde çok iyi biliniyormuş. Bu adam çok zalim bir korsanmış. Bu arada kimi adamlar tarlada çalışırlarken birkaç yabancı gördüklerini anımsadılar. Köylüler bunları kaçakçı sanarak onlardan uzaklaşmışlar. Kimileri de ilerideki koyda iki direkli bir gemi gördüklerini şimdi anımsıyorlardı. Şu duruma göre Kaptan Flint köye yakın bir yerdeydi. Ne olur ne olmaz köylüler bu işe karışmamalıydılar. Olan kendilerine olurdu. Korsanlar evlerini yağma ederlerdi. Korkaklık havada dolaşan bir bulaşıcı hastalık mikrobu gibi hepsini anında etkiliyordu. Herkes konuşmayı kısa kesip kapısını kapatmak, ışıklarını söndürerek korsanların şerrinden korunmak için saklanmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Yani açıkçası bizim hana gelmeye istekli tek kişi bile çıkmadı. Ama istersek doktorun bulunduğu tarafa gelecekler vardı. Çünkü doktor bizim handan ve korsanların bulunduğu varsayılan yönden karşıt yöndeydi. Yani tehlikeden daha uzak bir yöredeydi. Annem bütün bunları sessizce dinledi. Dinledi. En sonunda konuşmaya başladı. "Kocam daha yeni öldü, biliyorsunuz," dedi. "Ölen kaptanın handa ne kadar uzun süredir yiyip içtiğini de biliyorsunuz. Doğrusu ya, bu adamı bedavadan beslemiş olmayı göze alamıyorum. Ne yapıp yapıp alacağımı almalıyım." Birkaç kişi annemi doğrular gibi başlarını salladı. Kimileri de kaptanın ne kadar çok içtiğini bildiklerini, bu nedenle borcunun epeyce çok olması gerektiğini söylediler. "Görüyorum ki," dedi annem, "hiçbirinizin cesareti yok hana gelmeye. Peki gelmeyin. Ama ben ve oğlum buna kararlıyız. Öleceğimizi bilsek de hana gidecek ve sandığı açarak içinden almamız gereken parayı alacağız. Bu bakımdan sizin gibi kalıbı, kıyafeti yerinde, kanlı canlı, gösterişli baylara teşekküre gerek görmüyorum. Ancak her biriniz ne kadar ödlek olduğunuzu çok güzel anlatmış oldunuz bu akşam. İçlerinden kimileri hiç değilse benim köyde kalmamı önerdi. Annem yalnız gidip gelebilirdi. Fakat ben buna itiraz ettim. Hayır, ben de annemle beraber gideceğim dedim. Bunun üzerine bana dolu bir tabanca verdiler. Ne olur ne olmaz, yanımda bulunursa güvence altında olacağımızı söylediler. Bizim için de iki de at hazırlayacaklardı. Eğer biz handayken haydutlar gelir de bizi kovalarlarsa bu atlara binerek kaçabilecektik. Bu arada biz hana giderken bir delikanlı atla yola çıkıp doktora gidecek ve yardım isteyecekti. Bu kadarına da teşekkür dedi annem. Şimdi kapılarınızı sımsıkı kapayın. Eğer silah sesleri duyarsanız kulaklarınızı da tıkayın diye alay etti. Annemle el ele tutuşarak yola çıktık. Hava iyice kararmıştı. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Elimdeki silahı sımsıkı kavramıştım. Korku ile heyecan karışımı duygularla doluydum. Az sonra parlak bir ay bulutların arasından sıyrıldı. Yolumuzu iyice seçebiliyorduk. Adımlarımızı hızlandırdık. Çünkü biraz sonra ay daha da yükselince bomboş yolda iyice görülecektik. Eğer gözetleyenler varsa bizi hemen görebileceklerdi. Büyük bir heyecan içinde hana geldik. Kapıyı kapayıp sürgülendiğinde rahat bir nefes aldım. Zavallı annem de en az benim kadar korkmuştu. Benim kadar heyecanlıydı. Sırtımızı kapıya dayayıp bir an nefes nefese durduk. Handaki sessizliği dinledik.